Ayrım 14.
Kütüphane, Enderunlu Ağlara Yeni Ufuklar. Sarayı Amire'nin Enderun'unda yalnızca padişaha en yakınların girebildiği bu üçüncü avluda yepyeni bir bina yapmak sıradan bir iş değildi. Hele şatafatlı arz odasının hemen arkasına, sanki onunla yarışırcasına eski havuz köşkünü yıkıp da sarayın tarihinde bir ilk bina yapmak hiç sıradan bir iş değildi. 1719 yılının o hareketli yılın getirdiği yeniliklerden biriydi kütüphane. O zamana kadar yalnızca kitaplara özgü bir mekan düşünülmemişti sarayda. Gerçi kitaplar değerliydi her zaman ve en nadideleri elbette hünkârındı. O da onları kendi hazinesine saklardı. Şimdi ise Ahmet Han kitapları Enderun ağaları da okusun diye onca masrafı göze alıp özel bir bina yaptırıyordu. Kitapların gözetimini de şair Nedim'e vereceği söyleniyordu. Padişahın yeniliklerini öven, yaşamdan alınan tatları süslü dizelerine dökerek daha da güzelleştiren o şaire. Dolaplarına konan dinsel kitapların yanı sıra hesapla, edebiyatla, fenle, tıpla, tarihle ilgili olanlar da vardı. Enderun ağalarının rüya tabiri kitaplarına da pek rağbet ettiği söyleniyordu. Mimarbaşı kütüphaneyi bir tonoz üzerine yapmış, topraktan yükseltmişti. Böylece içindeki o paha biçilmez hazineler, el yazması, resimli kitaplar rutubet almayacak, layıkıyla korunacaktı. Bina hem eski devirlerin o iddiasız görünen ihtişamını, hem de o günün tasasızlığını, sevincini toplamıştı kendinde. Hemen önüne merdivenlerin ortasına yerleştirilen mermer çeşmenin yürek biçimli yaldızlı musluğuyla iki yana zarifçe eğilen lale kabartmaları davetkârdı. Binanın tümü de öyle, insanı ezmiyor, korkutmuyordu. Merdivenlerin iki başındaki birer sütunla taşınan kemerlerin altından geçip kütüphaneye giren, kendini bir taş kapıdan geçip kutsal bir mekana girmiş gibi hissediyordu. Memnun kalmıştı padişah ortaya çıkan işten. Ödülü de ona göre olmuştu mimarbaşının. Merdivenleri tırmanıp giriş revakını geçerek kütüphaneye girince insanı sarı veren sımsıcak aydınlığın tadını çıkardı Levni. Padişahı, müsahibinin ortaya çıkan bu yeni eser hakkında samimi fikrini söylemesini istemişti. O da yalnız başına mekanı hissetmeye gelmişti. Nakışlı, yaldızlı kubbe buradaki zengin dünyanın yansımasıydı sanki. Dizi dizi vazolardaki rengarenk boyalı çiçekler hiç solmayacak gibiydiler. En çok da laleler. Sofayı üç yanından çevreleyen eyvanların üst bölümlerinde yer alan pencereler yüksek tutulmuştu. Gün ışığının rahatça süzülmesini sağlamak, okuyanların işini kolaylaştırmak için. Yerdeki altıgen taşların sarımsı renginden somaki sütunların damarlarına, duvarları süsleyen mavi beyaz çinlilerin birbirini sakince tamamlayarak tekrarlayan motiflerinden, gömme kitap dolaplarının gümüş kafesleri ile sedeflerin alçak gönüllü parlaklığına bir telaşsızlık, bir huzur yayılıyordu. İznik'te 16. yüzyılda Osmanlı'nın en güçlü olduğu zamanlarda üretilen bu muhteşem çiniler, daha önceleri başka padişahların başka köşklerinin duvarlarını şenlendirmişler, zaman içinde yıkılan köşklerden dikkatlice taşınarak hep yeniden kullanılmışlardı. Böylece 200 yıl sonra bir başka padişahın beğenisinin verdiği gururla yapışmışlardı sıvanın üzerine. Yeni, kişilere kağıt üzerinde yeni ve ebedi can kattığım kafi gelmezmiş gibi bir de cansızları bazı bazı canlı gibi tasavvur ettiğini bilseler diye düşündü. Kim bilir ne ederler bana. Anlamazlar ki hayal etmenin zenginliğini. Anlamazlar ki sade hakikatin ötesindekileri. Duvardaki çinileri, tek bir kareyken bir şey ifade etmeyip bir araya gelince başı, kolları, bacakları tamamlanan ve baş döndürücü güzelliğine kavuşuveren büyülü bir varlık gibi canlandırmıştı hep kafasında. Nasıl ki bir kitapta tek tek yaprakları dikilip ciltlenip birleştirilince bir varlık kazanıyordu ya da bir köşk duvarları, çatısı, kapılarıyla tamam oluyordu, perdeleri takılıp halıları serilince nefes almaya başlıyordu sanki. Kubbeden sarkan avize ise başlı başına bir alemdi, öyle alçak gönüllü falan değildi. Basbayağı kendini beğenmişti o. Kağıttan inanılmaz bir hünerle kesilmişti tüm parçaları. Böyle bir kütüphanenin varlığından, hünkârın bu yüce gönüllülüğünden çok duygulanan bir bostancı ağası, kendi elleriyle hazırlayıp armağan etmişti bu eşsiz avizeyi. asırlarca asılı kalsın, kendi sevinci gibi kat kat kabarsın, etrafı aydınlatsın diye. Ahmet Han da 15 kuruş ihsanda bulunmuştu kendisine. Bu düşüncelerin hep bu kütüphanede aklıma hücum etmesi tesadüf mü dedi Levni kendi kendine. Bazı esrarları çözmeye çalışmamak daha doğru, tıpkı ulaşılamamış saadetin daha parlak oluşu gibi. Bu mekanda sanki kitap yaprakları arasında hapsedilmiş figürler kendilerini güvende hissedip canlanıyor, yüzyıllar ötesinden bin bir öykü anlatıyorlardı birbirlerine ya da onları hayallerindeki gözle görene. İşte Levni kendi yarattığı figürlerin de böyle yaşamasını düşünüyordu hep. Ahmet Han da yaptırdığı binaların ardından yaşamasını istiyordu. Bu kütüphane binası içine sinmişti. Yeri, ölçüleri, malzemesi, bezemesi, her şeyi özenle seçilmiş, özenle uygulanmıştı. Temelini altın kazmayla bizzat atması iyi olmuştu. Atası ve adını aldığı atası Sultan 1. Ahmet'in yaptırdığı o müthiş caminin temelini attığı o altın kazmayla. Sultan Ahmetlerin üçüncüsü, Ahmediye Camii ya da Sultanahmet Camii adıyla anılacak daha muhteşem bir cami yaptıramayacağının farkındaydı. Ama muhteşem çeşmeler, muhteşem bir kütüphane onu, onun ruhunun rengini daha iyi yansıtır, daha iyi yaşatabilirdi. İbrahim ile Ahmet, lahanacılar ile bamyacılar. Benim vezirim, dünden beri görmedim, sensiz ne haz olunur. Enderun ağalarına cirit ısmarladım. Gelip beraber seyir ederiz. Hatta biri birimizden ayırmaya. Kızım gelirse gönderin. Özlediği damadıyla birlikte bir spor karşılaşması izlemeye hazırlanan, bu arada kızını da görmek isteyen bir babaydı bu içten mektubu yazan ya da padişah. Padişah kadar damadı da meraklıydı spora. En çok da cirit izlemeye ve tüfek atmaya. Sultanahmet sarayın bahçesinde Gülhane Meydanı'na bakan tahtın yumuşak minderine rahatça kurulmuş, biraz sonra başlayacak karşılaşmayı izlemeye hazırlanıyordu. Kendisi de usta binici ve nişancı olan Sultan 4. Murat'tan kalmaydı bu mermerden taht. İbrahim Paşa yanındaki alçak iskemlede yerini almıştı. Devni ise birkaç vezir ve ağayla birlikte padişahın hemen arkasında yer bulmuştu kendine. Önce Enderun ağaları bamyacılar takımının rengi olan kırmızıya bürünmüş olarak geldiler. Onları siyahi harem ağaları izledi. Lahanacılar takımının rengi olan yeşil kadifeden giysileriyle. İki tarafta kazanmaya, padişahın cömertçe vereceği ödülü elde etmeye kararlı görünüyordu. Padişahın bamyacılar alayını tuttuğu biliniyordu. Belki de musahibinin etkisiyle. Sadrazamı ise alışılmış davranışının aksine padişahın tuttuğu takımı değil, lahanacılar alayının taraftarıydı. 300 yıl önce Çelebi Sultan Mehmed'in Amasya ile Merzifon arasındaki ovada Cündi denen usta binicileri yetiştirmeye başlamasıyla Osmanlı'da iki takımın temeli atılmıştı. Yüzyıllar sürecek bir rekabetti bu. Amasya'nın bamyası, Merzifon'un ise lahanası ünlü olduğundan bamyacılar ve lahanacılar adlarını almışlardı. Bu iki takımdan birine girenler bir ustanın şakirdi olarak hem binicilikte hem de at üstünde kılıç ve pala kullanmada ustalaşmaya çalışırlardı. Eğitimdeki en güç sınavda 30 kat tel üzerine sarılmış, ıslatılmış kar keçesini atı yavaş yavaş sürerken birden hızlanarak bir kılıç darbesiyle ikiye ayırmaktı. Tüm seyirciler dikkat kesilmişti şimdi. Süslü koşumlu cins atların üzerindeki cündi ağlar önce mehter müziğe eşliğinde cirit atmaksızın bir süre geçit yaptılar. Birbirlerine bir tür gözdağıydı bu. Sonra karşılıklı atılan ciritlerle oyun başladı. Lahanacı harem ağları gökyüzünde ilerleyen karanlık bir bulut gibi hızlıydı. Atılan ciritleri karşılayıp uzaklaştırmaya çalışırken binicilikteki ustalıklarını da sergiliyorlardı. Vay sana kara ağa diye nara atan bamyacı ak ağlarda sanki kırmızının şiddetine bürünmüş bir hırsla karşı koyuyordu. Oyun giderek rakibine fırsat tanımayan kıyasıya bir çatışmaya dönüşmüştü. İki takımdan da yaralananlar yaralarını aldırmayıp oyunu sürdürüyordu. Sonunda az farkla lahanacıların üstün geldiğine, rakiplerine daha fazla cirit değdirdiklerine karar verildi. Ahmet Han tuttuğu takımın yenilgisine rağmen izlediği heyecanlı oyundan memnun kalmıştı. Memnuniyetini iki tarafa da çil akçe dolu keseler dağıtarak gösterdi. İbrahim, her şeyi birden istemek, sahip olmak. Orta Anadolu'da olağanüstü yer şekilleriyle tanınan Ürgüp kazasının Muşkara köyü, 18. yüzyılın başlarına kadar kendi halinde bir yerleşimdi. Doğduğu köyden 27 yaşındayken çıkıp Dersaadet'te şansını aramaya giden bir gencin, önce eski sarayda helvacılıkla işe başlayıp baltacılıktan katipliğe geçmesi ve sonunda Şehzade Ahmet'in hizmetine verilmesi hızlı bir tırmanışın başlangıcı olmuştu. Şimdi ise sadrazam damat İbrahim Paşa doğduğu yeri Dersaadet misali donatacaktı. Öyle ki yaptırdığı iki cami, bir medrese, aşevi, mektep, kütüphane, hamam ve hanın yanında pek çok çeşme ve dükkanla tümden yenilenen Muşkara köyü bundan böyle yeniliğiyle Nevşehir diye anılacak ve bir kaza merkezi olacaktı. İbrahim Paşa yaşamının tek bir anını kaçırmak istemeyen o dur durak bilmez kişilerdendi. Padişahını memnun etmek ve gününü gün etmek hiç ihmal etmediklerindendi. Ama devlette yenileştirmelerin, düzenlemelerin de ardı arkası kesilmiyordu o hükümetin başına geldiğinden beri. Sultanahmet onu desteklemese gerçekleşmezdi bunlar elbette. Ancak katarın başını çeken hep oydu. Kız Kulesi'nin civarından pek çok tekneler gelip geçer devletli hünkârım. Hepsi de bir ışığa muhtaçtır. Münasip görür iseniz o mahalde bir fener yakılır. Pek münasiptir benim sadrazamım. Masrafını öğrenesin. Bendeniz kabataslak hesaplatmıştır bunu necabetli sultanım. Ancak şu kadarını söyleyebilirim ki, be her gece için 4 okka zeytinyağı yakmak gerektir. Tez çaresine bakıla. Piyasada akçelerin değerini yükseltmek için geçerli paraların rayicini düzeltmekten, şehzade başında adını taşıyacak dershane, kütüphane ve sebil ile kendi türbesinin inşaatına, Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın onarımından, orduya yazılıp da işe yaramayan serdengeçlilerin ayaklanmasına, yeni top dökümhanesi yaptırmaktan, Dersaadet'in imarı için yeni vergi koymaya kadar kiminin hoşuna giden, kiminin ise şiddetle eleştirdiği işler yapıyordu damat İbrahim Paşa. İbrahim ile Levni, gizli rekabet. İbrahim Paşa, padişahı hoşnut etmek için hazırladığı çırağan eğlencelerinde ve kağıthane şenliklerinde onun sevdiği, birlikte olmaktan zevk aldığı kişileri de hazır bulundurmayı ihmal etmezdi. Bu da şenliğin bir vazgeçilmeziydi çünkü ve Levni'nin hemen her zaman çağrılması anlamına geliyordu. İbrahim Paşa'nın hoşuna gitsin gitmesin. Aslında Levni'nin sanatına hayrandı sadrazam. Kişiliğine de bir diyeceği yoktu. Ama hünkârın ona gösterdiği olağanüstü sevgi ve pek tuhaftır ama neredeyse saygı bu paşaların en kudretlisini rahatsız ediyordu. Bazen kendilerini bir ipte oynayan iki cambaz gibi görüyordu padişaha yakınlıkta yarışan. Üstelik Levni'nin öne geçmeye ya da geride kalmaya hiç aldırmadığını da biliyordu. Zaman zaman nakkaşın gözlerinde okuduğu o kalender meşreplik, her an yerini yitirme korkusuyla yaşayan koca padişah damadını öfkelendiriyordu. Levni ile İbrahim Paşa'nın birlikte padişahı bekledikleri bir gün, ki ikisinin böyle baş başa kalmaları pek enderdi, sadrazam musahibe her koşulda rahat, mutlu, kaygısız görünebilmenin, padişahı gerektiğinde kolayca yatıştırabilmenin sırrını soruvermişti. Musahibin sözleri aslında doğru bir cevap beklemeyen paşayı şaşırtmıştı. Bu yaşadığımız güne hayali bir gelecekten, yeryüzünde olmayacağımız bir zamandan bakmak, şu an elimizde bulunan kıymetlerin, nimetlerin farkına varmanın anahtarıdır devletli paşam. İbrahim ile elçi. Göz kamaştırmak. Denizin üzerine doğru, zarif hatlı, eli böğründelere dayanarak rahatça uzanan ahşap sahilhanenin aşı boyası rengi, yansıdığı denizi kıpır kıpır bir kırmızıya boyuyordu, her dalgayla yeniden. İbrahim Paşa, önemli konuğunu köprülerin boğazın en güzel manzaralardan birine açılan yanısında ağırlamayı uygun bulmuştu. Sadrazamı taşıyan 7 çifte kayıkla Avusturya elçisi Virmond'u ve maiyetini taşıyan koca çektiri, mehterin eşlik eden nameleri çınlarken boğazı süzülerek geçip yalının iskelesine ardı ardına yanaştı. Sadrazamın Beşiktaş'taki saray benzeri yalısında mücevher zarflı fincanlarda kahve ve gümüş kadehlerde şerbet içip tombak buhurdanlardan çıkan mis kokularının renklendirilmiş dumanlarını izlemişlerdi yola çıkmadan önce. Elçi buradaki ikramın zarafetinin etkisi altındaydı hala. Renkli çakıl taşlarıyla döşeli, iki yanında cüce ağaçlı mermer saksılar dizili yoldan geçerek bahçede soluklandılar. Bahçenin gerisinde uzanan geniş saçaklı yüksek yapılara yalnızca kaçamak bir göz atabildi konuk. İçlerinden birinin yalının harem dairesi olduğunu ve meraklı gözlerle bakmasının yakışık almayacağını biliyordu. Sonunda törensel, ağır hareketlerle çevrelerini saran debdebenin farkında değilmişçesine kıyıdaki divanhaneye girdiler. Anadolu Hisarı'nın yakınındaki Amcazade Hüseyin Paşa yalısının içi gelin gibi donanmıştı. Önce çiçekler karşılıyordu ziyaretçileri, yaz sonunun çiçekleri, olgun kayısı rengindeki güller, şeker pembesi ebruli katmerli karanfiller ve aralarında narin beyaz yaseminler, uzun boyunlu billur vazolarda yerlerini almış, duvarlarda capcanlı duran elvan nakışlı sümbül ve lalelerle rekabet ediyordu. Nasılsa lale mevsimi değildi, meydan onlara kalmıştı. Yalının divanhanesi üç yandan pencerelerle çevriliydi. Altın nakışlı kubbenin tam altındaki mermer havuzun fıskiyesinden yükselip zerrelerle dağılan sular günün son ışıklarını yakalayarak hiç bitmeyen bir gökkuşağına dönüştürüyordu. Avusturya elçisi Virmond'un gözleri kamaşmıştı. Çiçek kokularını içine çekerek ilerledi elçi. Kendisine gösterilen yere oturdu. Frenk işi bir iskemleydi bu. Pek ince oymalı ahşap kısımları yaldızdı. Elçi bu ihtişamın altında ezilmemeye çabalıyor, ancak gözlerini Boğaziçi manzarasından alsa, sedirleri kaplayan tavus kuşu tüylü, motifli kırmızı kadifelerden, karşısında oturan sadrazamın altın tellerle dokunmuş morlu sarılı ipek kaftanından ya da duvarlardaki panoların her biri ayrı ustalıkla işlenmiş fil dişi çerçevelerinden alamıyordu. Yemekten sonra kendisine de geleneklere uyularak böyle göz alıcı bir kaftan giydirileceğini biliyordu. Telaşsız, zarif hareketlerle birbirleriyle tam bir uyum içinde servis yapan hizmetkarların önlerindeki yüksekçe gümüş siniye dizdikleri kapaklı küçük gümüş sahanların sonu gelmeyecek gibiydi. Sofrada bıçak yoktu. Bıçağı gerektiren işler elle yapılıyordu. Ancak bağ, saplı sedef kaşıklar ve garip çatallar vardı. Yemek çeşidinin bolluğu karşısında şaşırmaması gerektiğini biliyordu elçi. Osmanlı topraklarına girdiklerinden beri mükemmel yiyeceklerle ağırlanmışlardı. Ama sadrazamın verdiği ziyafet bolluğu da aşmıştı. Abartılı bir zenginlik sergileniyordu burada ve amacına ulaşıyordu. Kibirli Nemçe elçisi şaşkınlığını gizlemeye çalışıyor, başaramıyordu. Ayakta bekleyen tercümanlar elçinin hayranlığını aktarırken Sadrazam İbrahim Paşa bıyık altından güldü. Aslında bir ay önce padişahın sarayı amiredeki kabul töreni yeterince sarsıcı görüntüler sunmuştu elçiye. Arzu odasının ihtişamı başka bir yerle yarışmazdı zaten. Ama elçinin Osmanlı hükümdarının huzurundayken çevresini inceleyebildiğini sanmıyordu. Aynı gün sarayda kapı kullarının maaşı dağıtılmış, tehditkar görünümlü kalabalık bir asker topluluğunun büyük bir sessizlik içinde dizilerek hak ettiklerini alışı, sonra da saray mutfaklarında onlar için hazırlanan tavuk, pilav ve zerdeye iştahla saldırışı elçinin kafasında ömür boyu kazıla kalacak bir manzara oluşturmuştu. Bunu birkaç gün sonra Şeker Bayramı dolayısıyla padişahın Sultanahmet Camii'ne bayram namazına gidiş töreni izlemişti ki bu da baş döndürücü bir manzaraydı. At meydanının kenarındaki bir köşkten bayram alayını izleyen elçi, padişahın atının sabah güneşi altında parıl parıl parlayan zümrüt ve elmaslarla bezeli koşumlarına mı, hükümdarın mücevhere boğulmuş bir halde atın üzerinde dimdik oturuşuna mı, yoksa çevresindeki kocaman süpürge sorguçlu, elleri baltalı muhafızlarına mı bakacağını şaşırmıştı. Zaten yaşam bir gösteri değil miydi? İbrahim Paşa dikkatini o anki gösteriye çevirdi. Amcazade yalısının divanhanesi, kapının girişine yerleştirilmiş sazlarla deflerin eşliğinde üç rakkasın kıvrak dansına sahne oluyordu şimdi. Pek özenlice kadın kılığına girmiş erkeklerin kendilerinden geçercesine raks edişleri, hem elçinin hem de yanındakilerin çok ilgisini çekmişti. Anılarında yer edecek bir gösteriyi izledikleri belliydi. Güneşin ışıkları solgunlaşıp hava yavaştan kararmaya başladığında ise gösteri denizin üzerine taşınmıştı. Divanhanenin tümüyle deniz üzerinde olan ön çıkmasında oturan elçi, üç yandaki pencerelerden kayıklar üzerindeki fener alayının bulundukları yeri çepeçevre sardığını gördü. Denizin hareketli ve koyu bir fon oluşturduğu bu olağanüstü manzaraya dalarken içeride hiç ışık yakılmamış olduğunu fark etti. Böylece sanki masum alevlerle tutuşmuş bir denizin üzerinde giden bir saldaymış duygusuna kapılmıştı. Karşısında oturan sadrazamın sakin yüzüne bir sanatçıyı takdir eder gibi baktı. Davetin sonunda elçiye en onur verici armağan olarak giydirilen kaftanın ipeği bir çiçek bahçesini andırıyordu. Altından selvilere sarılmış laleler, sümbüller, güller. Rengi ise güneşin rengiydi sanki. Batarken yayılan son ışıklarının benzersiz pembesi. Tercüman buna Osmanlı dilinde ne dendiğini söylemişti. Gülguni. Kaftanın içi ise Hırvatistan'dan getirilen samur kürküyle kaplıydı. İmparatorunun iyi dileklerini getirmiş olan Avusturya elçisi karşılığında sultanın iyi dileklerini taşırken hayallerini aşan masalsı bir dünyanın izlenimlerini de birlikte taşıyacaktı. Sünnet düğünü. Hiç böyle düğün görülmemiştir. Hiç böyle sefa sürülmemiştir. Emriniz üzere taraf taraf adamlar gönderilip levazımat temin edilmiştir devletlim. İzmit'ten 10 bin ağaç sini, Tekfur Dağı'ndan İnecik ve Hüdavendi Yer Sancağı'ndan 1000 ördek, 8 bin tavuk, 2 bin mısır tavuğu, 3 bin semiz piliç ve 2 bin güvercin toplanmıştır. Pek âlâ etmişsin Halil Efendi. Gayretlerin mükafatsız kalmaz. Musiki ile raksın da en şahanesi, en muazzamı layıktır bu düğüne bilesin. Hanende başı Burnaz Hasan Çelebi vasıtasıyla tayin edilen 80 kadar en âlâ hanende ve sazendeler şimdiden meşke başlayacaklardır Saadetli Paşa Hazretleri. Kol kol çengilere altın telli elbiseler ihsan olunmuştur. Her yandan gelen türlü cambaz taifesi dahi hazırlanmıştır Necabetli efendim. Şenlik esnasında emniyetin de tam olmasına itina edesin Halil efendi. Oyuncular ile seyirciler arasındaki hududu tayin edecek neferler, tuhaf görünüşlü çobanlar misali giydirilmek ve lüzum halinde maskaralık ederek ellerindeki tulumlardan zorbaların üzerine su boşaltmak üzere hazırlıkları tamam edilmiştir. Çıkacak kavgalar tatlıya bağlanacak, cümle seyirciler incitmeksizin hizaya sokulacaktır. Emin olasınız devletlim. 1720 yılının Eylül ayı İstanbul'un tarihinde gördüğü en şen, en hareketli zamanlardan biri olacaktı. Dürüstlüğü ve becerikliliğiyle tanınan mutfak emini Halil Efendi, padişahın 4 şehzadesinin 10 yaşındaki Süleyman, 3 yaşındaki Mehmet, yine 3 yaşındaki Mustafa ve 2 yaşındaki Bayezid'in sünnet düğününü düzenlemek üzere sur, düğün emini olarak görevlendirilmişti. Şimdi de 15 gün 15 gece sürecek düğünün eksiksiz olması için yapılan işlerin her adımından haberdar edilmek isteyen sadrazama bilgi veriyordu sur emiri.